Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve mealiyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذي آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Behmen 1399, Hicri Kameri 14 Cemadiyusani 1442 ve Miladi Takvimle 28 Ocak 2021 Perşembe. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde ve Arabistan'da Azınlıkların Hakları adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran ve Ermenistan ikili ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptılar. Tüm General Selami Radyo Televizyon Kurumu eşit olmayan dünya savaşının odak noktasıdır dedi. İranlı askeri bir yetkili İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı'nın sözleri bir kuruntudur ifadesini kullandı. Moskova, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi bu anlaşmayı değiştirmemeli dedi. Dünya Sağlık Örgütü İngiliz koronasının 70'ten fazla ülkeye yayıldığını bildirdi. Şimdi haberler.
İkili ve bölgesel konulara görüşmek üzere Erivan'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, dün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. Görüşmede İran'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki son krizi karşısındaki tutumunun net olduğunu belirten Zarif, uluslararası hukuka saygı, sivillerin korunması ve diğer ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı İran'ın dış politikasının ana ve stratejik meselesidir dedi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi bölgedeki Ermenilerin de güvende yaşaması gerektiğini vurgulamıştır ve biz de birçok sayıda Ermeni vatandaşa ev sahipliği yapmaktayız ifadesini kullandı. Ermenistan Başbakanı da iki ülkenin barış, güvenlik ve kalkınma alanlarındaki ortak noktalarına değinirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin asırlardır dostluk temellerine dayalı olduğunu belirterek ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesini istedi. Taraflar söz konusu görüşmede ayrıca elektrik, doğalgaz, transit taşımacılık, demiryolu şebekelerinin bağlanması gibi birçok konuda görüş alışverişinde bulundular. Zarif dün sabah saatlerinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile de bir araya gelerek ikili ilişkileriyle Dağlık Karabağ bölgesindeki son durumu ele almıştı. İran Dışişleri Bakanı Zarif bölge gezisi kapsamında 25-26 Ocak tarihlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya'yı ziyaret etmişti.
İran Devrim Muhafızları Başkomutanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin her türlü saldırıya ve yumuşak dünya savaşına maruz kaldığını belirterek, radyo televizyon kurumu bu eşit olmayan savaşın ve tehlikelerin kalbinin tam merkezinde dedi. Tüm General Hüseyin Selami dün İran Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü Abdülali Ali Askeri ile yaptığı görüşmede, radyo televizyon kurumunun General Kasım Süleyman'ın şehadet yıldönümü anma programlarına övgüde de bulunarak, bu kurum dünya emperyalizmi ile eşitsiz bir savaşı tam merkezde bulunmakta dedi. Tüm General Selami açıklamasında şöyle dedi. Düşman istediği gibi füzelerimizin sayısını sayar ve bir savaş senaryosu tasarlar. Aynı zamanda radyo televizyon kurumunu da güçlü bir siyasi, devrimci ve kültürel cephe olarak görür. Modern dünya kavramları, düşüncesi ve inisiyatifiyle donatılmış bu aracı devre dışı bırakmaya çalışır. Amerikalıların kendi toplumlarında ve diğer ülkelerde siyasi körlüğü yayma çabalarına atıfta bulunan tüm General Selami, İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu her zaman Amerika'nın bu stratejisine karşı durmuştur dedi. Tüm General Selami, İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyonu'nun medya savaşında düşmanı etkisiz hale getirmeyi başardığını söyledi. İranlı askeri yetkili Amerika ve işgal altındaki topraklardaki iç karışıklığa baktığımızda radyo televizyon kurumunun yabancı dillerdeki kanalların küresel ölçekte nasıl etkili olabildiğini açıkça görebiliyoruz dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin her türlü stratejik savaşa düşmanı gerçek anlamda yenilgiye uğrattığını belirten Selami, bugün dünyada İslam devriminin mesajını alma susamışlığı var. Radyo televizyon kurumunun savaş coğrafyası açıldı ve bu fırsattan en iyi şekilde yararlanmak gerekir dedi.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey sözcüsü General Ebu'l-Fazl Şekarçi, İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı'nın sözlerinin bir kuruntu olduğunu belirtti. İran Silahlı Kuvvetleri'nin kıdemli sözcüsü General Şekarçi dün yaptığı açıklamada, terör rejimi İsrail Genelkurmay Başkanı'nın İran'ın nükleer tesislerini ve füze üslerini imha etme planına dair son yaptığı açıklamasına gösterdiği tepkide, bu onların kuruntusu ve İran'ın askeri gücünü anlamadıklarını gösteriyor dedi. General Şekarçı açıklamasının devamında İran Silahlı Kuvvetleri'nin son tatbikatları İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma kabiliyetlerinin sadece bir kısmını gösterdi. Ancak İran Silahlı Kuvvetleri'nin kabiliyeti, gücü, Siyonist rejimin ve düşmanların en ufak bir hatasına kararlı bir şekilde cevap verecek şeklindedir dedi.
İran Merkez Bankası Başkanı, İran ve Umman arasında mali ve para alanında işbirliğindeki engellerin kaldırılması için müzakerelerin yapıldığını söyledi. İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, Umman'da yaptıkları görüşmelere atıfta bulunarak bu görüşmelerde ticari ilişkilerin gelişmesi, para ve borsa ilişkilerdeki engellerin kaldırılmasının ele alındığını söyledi. Himmeti Umman'ın uluslararası mali ve ticari ilişkiler yetkililerinin bu toplantılarda İran ile stratejik ekonomik ilişkiler geliştirmeye ciddi ilgilerinin olduğunu dile getirdiklerini söyledi. Himmeti bankacılık ve ticari konuları görüşmek üzere salı günü Umman'a gitmişti.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı'nın uluslararası ilişkilerden sorumlu özel yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki çok önemli ve yapıcı rolüne değinerek, İran her zaman dost ülkelere ve tüm komşulara dostluk ve işbirliği elini uzatmıştır dedi. Hüseyin Emir Abdullahyan dün Hindistan'ın Tahran Büyükelçisi Gettam Darmendra ile yaptığı görüşmede iki ülkenin tarihi ilişkilerine atıfta bulunarak iki ülke ilişkilerinin her zaman dostane bir şekilde geliştiğini, bu ilişkilerin başkalarının olumsuz engellemelerine aldırış etmeksizin daha da gelişmesi gerektiğini söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin siyasi, kültürel ve ekonomik alanlarda geliştirilmesi gerektiğini değinen Emir Abdullahyan, iki ülke parlamentolarının ihtisas komisyonlarının ikili ilişkilerin gelişmesinde etkili rollerinin olduğunu ve bu rollerini en iyi şekilde kullanmaları gerektiğini söyledi. Hindistan'ın Tahran Büyükelçisi de İran'ı sosyopolitik istikrara sahip bir ülke olarak nitelendirerek, İran bölgede kalıcı güvenliğe vurgu yapıyor ve bu yönde önemli bir rol oynuyor dedi. Hindistan'ın İran Büyükelçisi, İran ve Hindistan arasında bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirliği, iki ülkenin bölgesel ve küresel alanlarda katılımını göstermektedir dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Sorena Settari, İran'ın bilgi tabanlı firmalarının tecrübelerini Kenya ile paylaşmaya hazır olduklarını bildirdi. Settari, Kenya İletişim ve Teknoloji Bakanı ile yaptığı görüşmede İran'ın yeni teknolojilerdeki ilerlemelerine değinerek İran'ın 40 yıldan beri Amerika'nın zalimce ambargoları ile mücadele ettiğini fakat bu ambargoların İran'ın bilimsel gelişmesine, ilerlemesine engel olmadığı gibi İranlı bilim insanlarını harekete geçirdiğini söyledi. Settari, İran'ın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm ihtiyaçlarını kendisinin üretmesi gerektiğini belirterek bunun İran sanayisinin millileşmesine de neden olduğunu söyledi. İran'ın Kenya'da açılışının yapıldığı inovasyon ve teknoloji merkezine değinen Settari, bu merkezin kapasitelerinden ikili ilişkilerin gelişmesi için yararlanacaklarını söyledi. Bu merkez İran'ın Afrika'nın doğusuna yönelik ihracatını kolaylaştırmak için yurt dışında İran için kalıcı bir ticari üs görevi görecek.
Rusya Dışişleri Bakanlığı dün gece yayınladığı bildiride Amerika'nın uluslararası anlaşmada herhangi bir değişiklik yapmadan nükleer anlaşmaya dönmesi gerektiğini bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Rusya Dışişleri Bakanlığı bu bildiride Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın barışçıl nükleer programını yakından izlemesinin devamına atıfta bulunarak Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönüşünün bu anlaşmayı değiştirmek veya daha fazlasını dayatmak için bir bahane olmaması gerektiğini vurguladı. Çin Dışişleri Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde Amerika'nın nükleer anlaşmaya koşulsuz olarak geri dönmesi çağrısında bulunmuştu. Bakanlığı geçen salı günü Amerika Senatosu tarafından onaylanan Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken oturumda İran'ın nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerini Washington müttefikleriyle bir platform olarak kabul etmesi durumunda Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri döneceğini bildirirken İran'ın füze meselesi de dahil olmak üzere diğer konularında ele alınacağı yeni bir müzakere sürecinin gündeme gelmesi gerektiğini iddia etmişti. Amerika Dışişleri Bakanı, Amerika Başkanı'na göre İran'ın nükleer anlaşmadaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde Amerika'nın da nükleer anlaşmaya geri döneceğini iddia etti. Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı ve yasa dışı olarak çekilmesinin ardından İran, anlaşmanın diğer taraflarının yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla nükleer anlaşmayı sürdürmeye çalıştı. Ancak Avrupalılar uygulamada sözlerinde durmadılar. İran'da yaptırımların kaldırılması ve İran'ın nükleer anlaşmadan doğan kazanımlarından faydalanması durumunda taahhütlerine dönmeye hazır olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için yeni şartlar veya talepleri kabul etmeyeceğini belirtti.
Almanya'da Dışişleri Bakanı Heiko Maas, dün Siyonist bir düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada nükleer anlaşmanın mükemmel bir anlaşma olmadığını ancak varlığının yokluğuna tercih edildiğini iddia etti. Heiko Maas, son haftalarda İran'ı tehlikeli eylemlerle suçlayarak İran'ın eylemlerine karşı koymak için nükleer anlaşmanın en iyi araç olduğunu da iddia etti. Almanya Dışişleri Bakanı, lafazanlıkları arasında İran'ın nükleer silah edinmesinin engellenmesi çağrısında da bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı'nın saçma sözleri, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Tahran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığını ve İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu defalarca vurgulamasına rağmen yapılıyor. Son haftalarda Almanya ve Fransa, Amerika ile birlikte bölgesel rolü ve İran'ın füze savunma programı bahanesiyle İran'a baskı yapmaya çalıştılar. Avrupa Troikası, yani Almanya, İngiltere ve Fransa, Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesinden sonra İran'ın ekonomik çıkarlarını garanti altına alarak bu anlaşmayı sürdürme sözü verdiler. Ama uygulamada bu ülkelerin hiçbiri sözlerine bağlı kalmadı.
İran erkekler eski milli futbolcusu ve Persepolis takımının duayenlerinden Mehdad Minavan yakalandığı COVID-19 hastalığına yenik düştü. İran Peres'in haberine göre Minavan geçen hafta koronavirüsten akciğerlerindeki %80 enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatırıldı. Fakat tüm müdahalelere rağmen 45 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti. Minavan İran'da Persepolis takımına ilaveten Avusturya ve Birleşik Arap Emirlikleri takımlarında da sahaya çıkmıştı. İran Spor Bakanı Mesut Sultanifer bu bağlamda yayınladığı taze mesajında şöyle dedi. Ülke futbol dünyasının demir taşlarından ölümü, ülke futbol dünyasının demir taşının ölümü spor camiası için büyük bir şok oldu. Bu aziz sporcu 20'lik genç yaşlarında İran futbolunun yıldızı oldu ve çok kısa bir süre sonra İran futbolunun Avrupa'daki lejyoneri oldu ve parlaması ile ülkemizin futboluna gurur ve iftihar kazandırdı.
Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere ve Güney Afrika'da tespit edilen yeni tip koronavirüs mutasyonlarının kaç ülkede görüldüğünü açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün yeni mutasyonun 70 ülkede, Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonun ise 31 ülkede tespit edildiğini açıkladı. Koronavirüsün İngiltere'de ve Güney Afrika'da ortaya çıkan ve daha hızlı bulaşan yeni türleri dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 101.3233'e, toplam can kaybı ise 2.171.582'ye ulaştı. Birleşik Krallık'ta 3.715.000'den fazla kişiye koronavirüs bulaştı ve 101.000'den fazla kişi virüsten hayatını kaybetti.
Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 132 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 7489 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 132 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 25.476'ya yükseldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı medyasını İslamofobi ve yabancı düşmanlığını yaymak için bir ortama dönüşmesini eleştirerek dünya toplumundan buna dur demesini istedi. Erdoğan, ırkçı terörün bugün toplumsal barış ve insanların bir arada yaşama iradesini dinamitleyen bir güvenlik tehdidine dönüşünü vurgulayarak, oysa geride bıraktığımız asırda meydana gelen elim hadiseler, ırkçı ideolojilerin ne tür acılara yol açabileceğini göstermiştir diyerek Ruanda, Bosna ve Kamboçya soykırımlarının çok önce sistematik ayrımcılık, ötekileştirme ve artan nefret söylemleriyle kendini belli ettiğini ifade etti. Erdoğan, bilhassa dijital platformların ve basın yayın organlarının da etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık dur denilmelidir dedi.
Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu 17 partinin seçime girme yeterliliğine sahip olduğunu açıkladı. Gelecek Partisi ve Deva Partisi listede yer almadı. YSK'dan yapılan açıklamada seçim yeterliliğine sahip 17 partiyi duyururken Gelecek Partisi ve Deva Partisi listede yer almadı.
Kişisel mülkiyetine geçen Kütahya'daki Surp Toros Kilisesi yıkıldı. Ağustos'ta yer alan habere göre yerel kaynaklar kilisenin yıkıldığı yönündeki duyumlar üzerine bölgeye gittiklerini ve dümdüz bir araziyle karşılaştıklarını aktardı. Kilisenin son olarak bölgedeki bir şahsın mülkiyetine geçtiği biliniyordu.
Filistinli kaynaklar çarşamba gecesi terör rejimi İsrail güçlerinin Filistinli kadın esirlerin bulunduğu bir cezaevine baskın yaptığını bildirdiler. Terör rejimi İsrail güçlerinin dün ansızın Filistinli kadın esirlerin bulunduğu cezaevine baskın yaptıkları ve Filistinli kadın esirlerin tutuldukları hücrelere saldırarak onların itirazlarını engellemeye çalıştıkları anlaşılıyor. Siyonist İsrail güçlerinin kadın esirleri hücrelerinden çıkartarak onları tartakladıkları ve dövdükleri anlaşılıyor. Bu arada hasta esirlerin hayatını kurtarmak için Yüksek Ulusal Komite ve Filistin Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü ile Uluslararası Kızıl Haç Komitesi başta olmak üzere uluslararası kuruluşlardan ırkçı İsrail hapishanelerinde yeni tip koronavirüsü yakalanma oranlarındaki artış nedeniyle Filistinli hasta esirleri serbest bırakması için işgalci İsrail'e baskın yapmasını talep etti.
Ve son haberimiz, Biden yönetimi aralarında Birleşik Arap Emirlikleri'ne satış onayı verilen F-35'lerin de bulunduğu birçok askeri satışı geçici olarak askıya aldı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı aralarında Birleşik Arap Emirlikleri'ne satış onayı verilen F-35 uçakları dahil eski yönetim tarafından başlatılan çok sayıda askeri satış işlemini askıya aldı. Amerikan Dışişleri yetkilisi tarafından yapılan açıklamada yeni yönetime inceleme fırsatı vermek üzere bakanlık dış askeri satış ve direkt ticari satış kapsamında bekleyen bazı askeri transfer ve satışları geçici olarak durdurdu denildi. Bu durumun başkanlık görev değişiminde normal olduğunu belirten yetkili yönetimin şeffaflık, iyi yönetim ve Amerikan silah satışlarına kabiliyetli ortak çalışabilir ve daha güçlü ortaklıklar inşa etme noktasında stratejik hedeflerimize uyması gerektiği konusuna bağlılığını gösteriyor ifadeleri kullanıldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Blinken'in Senato tarafından onaylanması ve Amerikan dış siyasetinin muğlak geleceği etrafında. Amerika'da Joe Biden'ın başkan olarak iş başına gelmesiyle Amerika'nın yeni dış siyaset takımı belirlenmiş oldu. Bu takımın önemli isimlerinden biri muhakkak Dışişleri Bakanı adayı Tony ismiyle de bilinen Anthony Blinken'dir. Amerikan Senatosu bu çerçevede Salı günü 22 hayır oyuna karşı 78 evet oyla Blinken'i Amerikan Dışişleri Bakanı olarak onayladı. Anthony Blinken dış ilişkilerdeki kariyerinin başında birçok sorun ve zorlukla karşı karşıya. Ancak en önemli görevi Biden'ın da temel misyonu olan eski Amerikan Başkanı Trump'ın önce Amerika sloganını tersine çevirme sözünü yerine getirmek gibi görünüyor. Önce Amerika sloganının dış siyaset arenasında uygulanması Amerika'nın uluslararası koalisyonlarını zayıflatmış ve onun küresel izolasyonunu hızlandırmıştır. Bu bağlamda Biden yönetimi Trump hükümetinin siyasetlerini olarak Amerikan dış politikasının çeşitli konularında yeni tutumlar sergilemek ve yeni adımlar atmak istiyor. Örneğin Biden imzaladığı başkanlık talimatlarıyla Amerika'nın Paris İklim Anlaşması'na ve Dünya Sağlık Örgütü'ne dönmesine karar verdi. Amerikalı siyaset uzmanı Jonathan Tepperman'a göre Biden'ın Paris İklim Anlaşması dahil olmak üzere öncelikli başkanlık talimatlarının çoğu Amerikalı'nın desteklediği önemli değişikliklerden yalnızca bazıları. Biden hükümeti, Trump yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine yönelik uygulanan yaptırımları da gözden geçiriyor. Biden, Washington'un NATO'nun toplu savunma politikasına olan bağlılığını da vurgulamaya başladı. Trump döneminde Amerika-Avrupa ilişkilerinde NATO'yu zayıflatma çabalarının yanı sıra Transatlantik arasındaki anlaşmazlıklar ve ticari sorunlar sebebiyle büyüyen çatlak göz önüne alındığında bu hususun kat kat önemli olduğu anlaşılıyor. Bu arada Biden yönetimi Amerika'nın iki uluslararası rakibi olan Rusya ve Çin ile şimdiden savaşı başlattı. Ancak bölgesel konularda Biden hükümeti en azından söylem niteliğindeki tutumlarında Trump karşıtı görüşlere sahip olduğunu gösteriyor. Diğer hususların yanı sıra Biden, Mercan nükleer anlaşmasına dönme sözü de verdi. Trump hükümeti döneminde Amerika nükleer anlaşmadan ayrılmış, İran'a karşı aşağılanmış bir şekilde başarısız olan maksimum baskı siyaseti başlatmıştı. Biden ise şimdi Siyonist rejimin yoğun şekilde karşı çıkmasına rağmen nükleer anlaşmayla bağlantılı olarak bir an önce harekete geçmek zorunda. Yemen krizi bağlamında ise Biden hükümeti Yemen Ensarullah hareketinin boykot edilmesine ve terör listesine alınmasına karşı çıkarken konuyu bir aylığına askıya aldı. Filistin meselesinde beklendiği gibi Trump'ın 100 yılın anlaşması bir kenara bırakılırken Biden yönetimi iki devletli plana geri dönme zaruretinden bahsediyor. Bu da Trump hükümetinin konuyla ilgili tutumunun açık bir şekilde tersine çevrilmesi anlamına geliyor. Ancak Amerika'nın dış ve askeri siyasetleriyle ilgili ortak konuların arasından en önemlisi hali hazırda Afganistan ve Irak'ın her birinde 2500 kadar askeri gücün varlığıdır. Trump'ın politikalarına ve Amerikan birliklerini Afganistan ve Irak'tan tamamen geri çekme çabalarına rağmen Pentagon şimdi iki ülkede devam eden bir askeri varlığa duyulan ihtiyaç üzerine Amerikan egemenliğine ilişkin görüşünü yeniden gözden geçirmeye çalışıyor. Yeni Amerikan hükümetinin tutum ve perspektiflerine görülen bu değişikliklere rağmen sorun Amerika'nın yurt dışında çeşitli finansal, ekonomik, operasyonel ve politik darboğazlar ve sorunlar ile karşı karşıya kalmasıdır. Aynı zamanda Trump'ın eylemlerinin çoğu başta cumhuriyetçiler olmak üzere Amerikan yönetiminin bazı kesimler tarafından desteklendi. Bu nedenle Biden yönetimi tarafından değiştirilmeleri engellerle ve muhalefetlerle karşılaşacağı da kesindir.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'da eşitsizliklerin şiddetlenmesi hususundaki kaygılarla ilgili. Amerika'daki toplumsal ve ekonomik eşitsizliklerin artması bu ülkedeki siyasetçiler ve devlet adamlarının kaygılanmasına yol açmıştır. Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki varlığının ilk günlerinde sistematik ayrımcılıklar ve eşitsizliklerin azaltılması doğrultusunda kararları ve talimatları imzaladı. Biden bu husustaki konuşmasında Amerika toplumu geniş çaplı düzeyde adaletsizliğe şahit olmaktadır dedi. Biden ayrıca bu husustaki başka bir tweetinde ise şu ifadelere yer verdi. Amerika hiçbir zaman ülkenin kurulduğu temellere dayalı olarak verilen eşitlik vaadine göre hareket edememiştir. Bu konuşmalarının devamında Joe Biden bu eşitsizliklerin azaltılması doğrultusunda adımlar atacağı sözünü de vermiştir. Amerika toplumunda ırk, cinsiyet, din ve gelir hususundaki ayrımcılık ve eşitsizlikler alanında birçok istatistiksel durum söz konusudur. Örneğin birkaç süper zengin ailenin toplumun servetinin yarısından fazlasını elinde bulundurmasına karşın milyonlarca Amerikalı yoksulluk çizgisi altında yaşamakta ve hatta kimileri günlük ihtiyaçlarını gidermek için yiyeceklerini bile karşılayamıyorlar. Amerika'da ırkçılık hususundaki ayrımcılıkların uzun bir geçmişe sahip olduğu söylenebilir. Köleciliğin iptali ve ırkçılık ile mücadele hususundaki yasaların onaylanmasına rağmen hala siyah derililer çok kolay bir şekilde beyaz polisler tarafından öldürülüyor. 11 Eylül 2001 terör olayı da Amerikalı Müslümanlara karşı dini ve mezhepsel ayrımcılıkları körükledi ve birçoklarını terör ithamları ile karşı karşıya bıraktı. Tabii ki son yıllarda eşitsizliği ve ayrımcılığı azaltmak için büyük adımlar atılmış ve bu yolda da çok fazla kan akmıştır. George Floyd'un geçen yıl acımasızca öldürülmesi Amerika'da ırkçılığa ve sosyal ve ekonomik adalete karşı yeni bir protesto dalgasını ateşledi. 1960'lardan beri eşini rastlanmayan protestolarda ve sivil haklar hareketleri sırasında yüz binlerce Amerikalı sokaklara indi ve güvenlik güçleriyle çatışmaların acı sahnelerinin meydana gelmesine yol açtı. Bu olaylar Amerika hükümeti yetkilileri ve politikacılarını ülkenin kaosa sürüklenmesini önlemek için plan ve programlar uygulamaya mecbur bıraktı. Bununla birlikte Amerika'nın dönem başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da olduğu sürece federal hükümet protestolarını görmezden gelmeye ve hatta eşitsizlik ve ayrımcılık karşıtı hareketlere destek göstermeye devam etti. Ancak şimdi Beyaz Saray'daki selefi Joe Biden federal hükümetin sistematik eşitsizlikleri azaltmadaki rolünü güçlendirmeye umuyor. Bu yaklaşımın bir kısmı ilerici parti ve Bernie Sanders gibi insanlar tarafından toplanan Demokrat Parti içindeki eşitlik taleplerinin yükselişinden kaynaklanıyor. Senatör Sanders ise bu hususta şöyle diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca insan işsiz ve sınır dışı edilme riski altındadır. Sağlık sigortası olmayanlar ve açlık çekenler gibi gruplar. Bu bir acil durumdur. Amerika hükümeti harekete geçmeli. Tüm bu gerçeklere rağmen yetkililerin yıllarca kötü yönetimi ve politikaları, Amerika toplumundaki süper zenginlere verdiği destek ve uzun süredir devam eden eşitsizlik kültürüne bağımlı olmaları nedeniyle hem demokrat hem de cumhuriyetçi hükümetlerin çabaları her zaman sonuçsuz kalmış ve ayrımcılık ve eşitsizlik süregelen bir şekilde artmıştır. Şimdi de Amerika'da iki tür Amerikalı meydana gelmiştir. Beyaz ve refahta yaşayan Amerikalı ve renkli derili olan yoksul ve fakir Amerikalı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 9 Behmen 1399 Hicri Kameri 14 Cemadüssani 1442 ve miladi 28 Ocak 2021 Perşembe. ...79 yıl önce bugün Hicri Şems'i 9 Behmen 1320 yılında İngiltere ve Rus güçlerinin İran'a tecavüz etmeleri ve 2. Dünya Savaşı'nda İran'ın tarafsızlık ilkesini ihlal etmeleri ardından bu üç ülke arasında üçlü bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma uyarınca İran'ın dönem hükümeti İran'ın hava, kara ve deniz irtibat imkanlarını müttefik güçlerin hizmetine sunma ve bu yolla Almanlar karşısında da Rusya cephesinin güçlendirilmesini kabul etme mecburiyetinde kaldı. Buna karşılık eski Sovyetler Birliği ve İngiltere, İran'ın toprak bütünlüğünü resmen tanıdılar ve savaşın sona ermesinden itibaren 6 ay içinde İran'dan geri çekilmeyi taahhüt etti. İngiltere ve eski Sovyetler Birliği İran'ı işgal etmekle ülkeyi telafisi imkansız zararlar vermekle kalmayıp savaştan sonra eski Sovyetler Birliği İran'dan çıkmadı. Üstelik İran'ın kuzeybatısında kukla bir rejim kurmaya çalışmakla İran'ın bu bölgenin bölünmesi zeminini hazırladı. Ancak bu komplo yenilgiyle sonuçlandı ve İran'dan geri çekilmek zorunda kaldı. ...42 yıl önce bugün Hicri Şems'i 9 Behmen 1357 yılında rahmetli İmam Hümeyni'nin ülkeye dönmesinin engellenmesine karşı din ulemasından bir grubun Tahran Üniversitesi'nde oturma eylemi gitmesi ardından Tahran halkından da kalabalık bir grup sloganlar atarak üniversiteye doğru harekete geçtiler. İran'ın birçok kentinde de halk Şah rejimine karşı yoğun gösteriler katıldı ki Şah askerleri halka saldırması neticesinde birçok insan yaralanarak şehit düştüler. 38 yıl önce bugün Hicri Şems'i 9 Behmen 1361'de İranlı cesur komutanlarından Hasan Bagheri lakaplı Gulam Hüseyin Efşordi, Saddam rejiminin İran'a dayattığı zorunlu savaş sırasında şehit düştü. Hicri Şems'i 1334'te Tahran kentinde dünyaya gelen Efşordi, gençken Ayetullah Behişti'nin nezaretinde düzenlenen dini derslere katılırdı ve Ayetullah Behişti'ye yönelik büyük ilgi duyardı. İran'a karşı zorunlu savaşın başlamasıyla başta Saminun Hucac, Tarikatul Kuds, Fethul Mubin, Betul Mukaddes, Ramazan ve Muharrem olmak üzere birçok askeri operasyonlara komutanlık etti. Efşordi Şelemçe ve Huremşer kentlerinin özgürleşmesinde de önemli rolü vardı. Efşordi nihayet Fekke cephesindeki bir operasyonda 27 yaşında şehit düştü. Dört yıl önce bugün Hicri Şems'i 9 Behmen 1395'te İranlı sinema ve televizyon oyuncusu Kazem Efrendinia vefat etti. Hicri Şems'i 1324'te Yezde Nain kentinde dünyaya gelen Efrendinia tiyatro, sinema ve televizyon dizilerinde oynamaya başladı. Efrendinia 60'tan fazla sinema filminde ve 50'den fazla televizyon dizisinde oyunculuk yaptı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
CHP'den İnce için ilk istifa.
Karar.
Avrupa Birliği'nden beyaz sayfa adımı.
Milli Gazete.
Bülent Orakoğlu, Darbe Araştırma Komisyonu'na FETÖ sızmıştı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı 26 Ocak tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yargı reformu para girişine bağlı serbest dolaşımda başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yargı, hukuk veya adalet ne derseniz deyin, iki aydır iktidarın diline yapışmış reform lafazanlıklarının gerçek anlamda demokratik bir karşılığı olabileceğine olasılık veriyor musunuz? 10 yıldır nasıl bir yargı oluşturulduğundan net görüntüsünü İstanbul Başsavcılığından alınarak yıldırım hızıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine yapılan saray ataması size sundu. O fotoğraf her şeyi anlatıyor size. Ve dünyaya herkes her şeyi görüyor. Yargının nasıl bir vesayet altına alındığı konusunda asla şüpheye yer bırakmayacak bir manzara yaşadık. Yargıç iradesi yerine saray iradesi geçmiş durumda diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'ne aday adaylarını belirleyici normal toplantısı "Durun binecek var" anonsu ile durduruldu. 15 gün içinde bir baktılar ki eski İstanbul Başsavcısı Yargıtay kapısından içeri başını uzatıp C diyor. Hiçbir mesaileri olmayan bu kişinin Anayasa Mahkemesi için seçilmiş olduğunu görüyorlar. Kulaklarına aday olarak kimi seçeceklerini fısıldamak bile gerekmiyor. Adaylıklarını koyan böyle bir oldu bitti olmasa seçip Anayasa Mahkemesi'ne gönderecekleri arkadaşlarını, dostlarını çiziyorlar. İşte vicdanların yerle bir olduğu nokta burasıdır. Saray 7 yıllık takıntısı olan Gezi protestoları konusunda açılan davanın beraatla sonuçlanmasını hiç kabul etmedi. Teröristler diye sarıldı durdu.
Orada Kavala da vardı ve bir üst mahkeme beraat kararını bozdu. Sonucun ne olacağını merak ettiğinizi sanmıyorum. Bir ülke ve devlet yöneticisinin hoşlanmadığı herkese, gençlere, parti yöneticilerine terörist diye durmadan saldırması, bir ülkenin sağlıklı bir toplumsal ve siyasal ortamda yaşanmasını tamamen olanaksız kılar. Bu ülkede her türlü ifadenin suç sayılabildiği, yargı ve mahkeme konusu yapılabildiği, dahası anayasal ifade özgürlüğünün terörist faaliyet sayıldığı, bu değilse her türlü suç kapsamına keyfi olarak hızla sokulabildiği bir ülkeyi yönetenler acaba ne reformu yapacaklar? Tamam, bir şeyler yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Çünkü bir de söz verdiler sağa sola, dolar tavan yaptığında. Söz verince aşağı indi. Komik bir siyasi durum yaşıyoruz. Şu sıralarda ülkeye sıcak para girişini izliyor. Son açıklama bir ay içinde 15 milyar dolarmış. Sevinç büyük. O zaman gitti reformların yarısı diyebiliriz. Espri bu ya, 15 milyar dolar daha gelince ülkeye reform denilen şeyleri de yıl sonuna doğru iteklerler. O zaman bakarlar. Yani reform ve içeriği paranın durumuna bağlı olarak serbest dolaşıma bırakıldı. Yapacakları da kurulan yargısal düzenin kılına bile dokunmayacak. Bu ülkede tek adam yöntemiyle birlikte şüphesiz ki yargı sistemi de değişecektir.
Cevher İlhan 26 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde siyasi atraksiyonlar ve yargı reformu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhur İttifakı partilerinin ciddi oy kaybına karşı ülkeyi yönetemeyen siyasi iktidar gerçek gündemi suni gündemlerle saptırma ameliyelerine devam ediyor. Çöküşteki ekonominin düzeltilmesi, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün sağlanması yerine her gün patlatılan yeni bir olay üzerinden nevzuhur tartışmalar tetiklenip alevlendirilerek kamuoyu manipüle edilmek isteniyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ve Cumhur İttifakı'ndaki çatlakların artması karşısında muhalefete saldırıyorlar. Çatlakların başında Bahçeli'nin binbir tahrikle ileri sürdüğü HDP'nin kapatılması geliyor. Ne var ki iktidar ortakları HDP'nin kapatılması üzerinde mutabık değiller. Belli ki tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde olduğu gibi İmralı'daki terörist başının AKP adayının desteklenmesi mektubunu devlet ajansınca servis edilmesinden ve kardeşinin aynı yöndeki mesajının devlet televizyonundan yayınlanmasından bir sonuç çıkmaması iktidar partisini bu konuda tereddüde sevk etmiş. Bu yüzden Bahçeli'nin onca kapatma çağrılarına rağmen genel başkan vekili ve sözcülerinin açıklamalarıyla iktidar partisi sürekli ayak sürüyor. Vaka şu ki parti kapatmanın kamuoyu vicdanında makes bulmadığı, kapatılan partilerin yerine kurulan yeni partilerin daha da güçlenip oylarını arttırdığı ve bu partiye oy vermiş 6,5 milyon seçmenin %98'inin yeniden Millet İttifakı'na gideceği biliniyor. Bu telaşladır ki Demokrasi İttifakı'na dönüşen Millet İttifakı'nın gittikçe güçlenmesinden rahatsız olan Cumhur İttifakı ortakları İnce ve Sarıgül gibi ana muhalefet partisinden koparak partileşmeye çalışanların yandaş medyanın bütün pohpohlama ve parlatmalarına rağmen pek varlık gösterememeleri karşısında yeni siyasi tezgahlara tevessül ediyor. Bu kez Millet İttifakı partilerini Cumhur İttifakı'nın yanına çekmeye, çekemezse birbirine düşürmeye, zaafa uğratmaya uğraşıyor. Bu hedefle siyasi iktidar gündemi provoke eden politik tahriklerin psikolojik baskısının peşinde. Yine bu maksatla Cumhur İttifakı'na yanaşmayan partilerin içini karıştırmaya yelteniyor. Parti yönetimleri yerine parti içi muhaliflere ya da itirazı olanlara el atarak iktidara ilişik medyanın da asparagaslarıyla her türlü çarpıtma yapılıyor. En son Demokrat Parti'nin Millet İttifakı'ndan ayrıldığını uydurmasının en üst düzeyde açıkça yalanlanmasının ardından Saadet Partisi'nin kurumsal yapısına karşı daha AKP iktidarının ilk aylarında 17 Mayıs 2003'te AKP Genel Başkanı olarak Milli Görüş elbisesini çıkardık diyen Cumhurbaşkanı'nın eski MSP'li, RP'li bazı isimleri ziyaretinin DSP ve Hüdapar'la lakaplı kapıları arkasında görüşmelerin amacı bu.
Mehmet Alev Erçin, 26 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı'nın konuşma metinleri başlıklı yazısına yer veriyor. Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu, TÜGİK, Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Bu vesileyle bir konuşma yapıyor, dinliyorum. Konuşmanın büyük bir kısmında piyasaların duymaktan rahatsız olmayacağı, söylense de olur, söylenmese de olur tadında bilgiler veriyor. Yine de okuduğu bazı bilgileri yanlış veriler çarptırılmış ve çıkarımlar tutarsız. Konuşma ekonomiden anladığı umulan metin yazarları tarafından günün anlam ve önemine binaen bir konuşma metni hazırlamış ve prompter aletinden okunuyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Konuşmayı dinledikçe bu metinlerin arkasındaki danışmanların asıl amaçladıklarını merak edip duruyorum. Bu üstün nitelikli, vazgeçilmez danışmanlar, gelmiş geçmiş bütün bakanların görev süresinden daha uzun bir süredir görevde, herhalde görevlerini hakkıyla yapan insanlar bilemiyorum. Konuşmaya dönüyorum. Metinde CDS primlerinin 300'lere indiğini, bu sayede %6,5'la yapılan dış borçlanmalar %5,90'a düştü, hazinenin döviz borcu olduğu için toplam borcun 150 milyar TL azaldığını, satır aralarına gizlenmiş bir sevinçle son zamanlarda Türkiye'ye 15 milyar dolar portföy yaratmaları geldiği yazılı. İhracat da program hedeflerinden 5 milyar dolar fazla artmış. Konuşma metni faizlerin arttırılmasının nimeti olan bu verilerle övünülüyor. Konuşma tam da fiyat ve kur istikrarının öneminden bahsederken birdenbire ben yüksek faizlere karşıyım diyor ve bütün dünya kulak kabartıyor. Şimdi bizim arkadaşlar da bana kızıyor biliyorum ama kusura bakmasınlar. Eğer ben cumhurbaşkanıysam bunu anlatmaya devam edeceğim. Çünkü ben yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum. Cumhurbaşkanımızın arkadaşları içinde hatta bütün Türkiye'de ben yüksek faize inanmıyorum. Bizi ancak yüksek faiz kalkındırır diyen bir kişi olduğuna inanan var mı? Yok. Metin yazarları kurnazlık yapıyor. Bir taraftan ekonomiyi hasta ettiği için faizleri arttırmak zorunda kaldıklarını gizliyorlar. Diğer taraftan yüksek faizler sayesinde bir miktar iyileşen ekonominin iyiliklerini sıralıyorlar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 99. bölümüyle sizlerle beraberiz.
Bu programda İmam Hümeyni'nin kişiliğini ve siyerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Sohbetimizin devamında İmam Hümeyni'nin fani dünyayı umursamama hakkındaki görüş ve düşüncelerini ele almak istiyoruz.
Son bölümlerde İmam Hümeyni'nin talebelerin maneviyat ve nefsin tehsip edilmesi üzerine yaptığı tavsiyelerin devamında bugünkü sohbetimizi imamın düşünceleri, söz ve amelleri ve bu büyük insanın davranışlarında her daim göze çarpan önemli ahlaki özelliklerinden biri olan dünya sevgisi ve dünya aşkından uzak durma özelliğine ayırdık.
Fani dünyaya ilgi duymak veya dünyevi meselelerden uzak durmak ta eski zamanlardan bu yana beşeri düşüncelerde ve yine çeşitli dinlerde ve inançlarda tartışılan bir konu olmuştur. Bazı beşeri düşünceler veya ilahi dinler insanların kurtuluşunu ve saadetini fani dünyaya gönül bağlamamak ve bunun yerine takva yolunu izlemekte görmüş ve hatta bazıları riyazeti ve inzivaya çekilmeyi şeriatte olan bağlılığın kendini yetiştirmenin, irfan ve nefsin tehzip edilmesinin olmazsa olmazı nitelemiştir. Ancak bu görüşün karşı noktasında kapitalizm ve liberalizm gibi bazı ideolojiler ve kültürel dünya perestliği takdir etmiş ve sonuçta yaşadıkları toplumların çöküşüne zemin hazırlamıştır.
İslam dininin en bariz ve emsalsiz özelliklerinden biri dünyaya yönelik bakışı ve eğilim biçimiydi. İslam dini bir yandan dünyaperestlikten kaçınmayı tavsiye ederken öbür yandan da ruhbanlığı ve inzivaya çekilerek bu dünyadan tamamen kopmayı reddetmiştir. İslam dini ruhbanlık anlayışı ile insanları dergahlara veya manastırlara kapatan ve insani yaşam ve sosyal sorumluluklardan uzaklaştıran düşüncelere ve inançlara karşı çıkarak tüm insanlar ve inanan müminlerin dünyevi meselelerle ilgilenme hakkı olduğunu ve bu bağlamda sorumlu olduklarını vurguluyor.
Ancak İslam dini aynı zamanda fani dünyanın şatafatına ve maddi cilvelerine yönelik her türlü bağımlılığı da insanın gelişmesi ve kemale ermesi yolunda bir engel olarak tanımlamış ve Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde dünya taliplik ve dünyevi muhibbetlere aşırı bağımlılık insanların ahlaki çöküşüne sebep olduğunu buyurmuştur. Bir başka ifadeyle İslam'ın dünyaya yönelik bakışı her türlü ifrat ve tefritten uzak bir bakış ve eğilimdir ve ilahi nimetlerden ve muhibbetlerden onlara gönül bağlamadan yararlanmak gerekir.
İslam öğretilerine göre Allahu Teala'nın kullarına ve müminlere ilk tavsiyesi onlara sunduğu dünyevi nimetlerden ve muhibbetlerden yararlanmalarıdır. İslam dininde Yüce Allah'ın sunduğu nimetlerden yararlanmak, insanın manevi kemale erme yolunda bir engel sayılmıyor. Bu eğilimin önemi, asr-ı saadette ve Hristiyanlık inancı gibi bazı önceki ilahi dinleri taklit etme veya bazı sofiyane kültürlerden etkilenmekle bazı mümin insanlar ruhbanlığı ve ilahi nimetlerden yararlanmamayı ilahi kata yakınlaşma yollarından biri olarak benimsediklerini bilince daha da belirgin hale gelir.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem gece gündüz ibadet eden ve ibadetleri ailesine ve ailesini güçlendirme meselesinden uzaklaştıran Müslümanlardan birinin bu davranışa gösterdiği tepkide şöyle buyurmuştu. Rabbim beni ruhbanlık için göndermedi. Benim şeriatim semavi fıtrı şeriattır. Ben şahsen namaz kılar ve oruç tutarım ama aynı zamanda eşimi de ihmal etmem. Kim benim dinimi izlemek istiyorsa benim sünnetimi de benimsemelidir. İzdivaç etmek ve eşini ihmal etmemek de benim sünnetlerimden biridir.
Kur'an-ı Kerim ilahi nimetlerden yararlanma şartını Allah'ı unutmamaya ve şeytanı izlememeye endekslenmiş ve müminlere hitaben şöyle demiştir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin, şeytanın peşine düşmeyin. Zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır.
Ruhbanlığa karşı İslam dini Müslümanları zühde davet etmiştir. Bazıları zühdü ruhbanlık gibi tercüme etmiştir. Oysa zühdün gerçek anlamı ruhbanlık değildir. Zahid insan bir yandan dünyaya önemserken öbür yandan onu arzu ve isteklerinin nihayeti bilmez ve bir araç olarak önemse. Rahip ve zahid her ikisi bu dünyayı umursamaz ancak zahid insanın bıraktığı dünyadan maksat dünyanın şatafatları ile uğraşmamaktır. Oysa rahibin ruhbanlığından maksat her türlü sosyal faaliyet ve sorumluluktan el çekmektir. Dolayısıyla zahid insan rahibin ruhbanlığından farklı olarak toplumun içinde yaşar ve sosyal sorumluluklarını yerine getirir.
Fani dünyada zühd işaretlerinden biri maneviyatı olan aşk ve ilgidir. İnsan her ne kadar maddi konulara ilgisini azaltırsa bir o kadar maneviyatla ilgilenmesi artar. Zühd anlamına gelen dünyanın maddi durumları ile ilgilenmekle beraber olan yükünü hafifletmek, maneviyata ve kemale doğru yönelmenin gereğidir. Nitekim dünyevi zevklerin ve maddiyatın peşinde olan insan maneviyatı düşünmeye ve elde etmeye fırsat bulamaz.
İmam Hümeyni zühd bağlamında örnek insanlardan biriydi. İmam sadece inanç ve sözlerinde değil, aynı zamanda davranışları ve amellerinde de zühd ve fani dünyayı umursamazlık konusunda örnek sayılan ve başkalarını da bu önemli özelliğe davet eden bir alimdi. Ayetullah Cafer Supani İmam'ın dünyaya bakışı hakkında derslerinde sergilediği davranışı şöyle anlatıyor. İmam ahlak dersi verdiği zaman dünya talepli ve dünya aşkını çok kötülerdi. Bazen ders bitince insanın gözünde dünya bir hiç gibi görülürdü.
İmam Hümeyni, Ayetullah Burucerdi'nin vefatından sonra dünyevi işleri ve maaşını kaygı eden talebelerinden birini dünya malını önemsememesini ve Allah'a tevekkül etmesini tavsiye etti. Hüccetül İslam Zeynül Abidin Baku'i bu konuda şöyle diyor. Ayetullah Burucerdi vefat edince Kum'da Dini İlimler Merkezi'nde derslere 40 gün ara verildi. Hocalar derslere başladıkları ilk günde imam camide talebelere bir nasihatte bulunarak hiçbir zaman rızkı kaygı etmemelerini söyledi. O sırada talebeler Ayetullah Burucerdi merhum olduğunu ve şimdi ne yapmaları gerektiğini sordular. İmam da onlara dünyanın gözlerinde bir saman kadar değeri taşımamasını tavsiye etti. İmam dünyanın değersiz olduğunu izah etmek için bu kelimenin kökünü işaret etti ve hocalardan naklen şöyle dedi. Dünya o kadar tenkit edilmiştir ki adı bile zikredilmemiş ve göndermeli bir şekilde alçak anlamında kullanılmıştır. Yani adı söylenmeyen ve imalı bir şekilde sözü edilen bir yer gibi.
İmam Hümeyni talebelere dünyaya düşkün olmaktan kaçınmalarını tavsiye ederek ahiretlerini fani dünya uğruna ve yine inançlarını da başkalarının dünyası uğruna feda etmemeye dikkat etmelerini tavsiye ederdi. Ayetullah Beni Fazl bu konuda şöyle diyor. İslam İnkılabı'nın ilk günlerinde İmamın merciliği ve liderliği doruk noktasında ulaştığı sıralarda yakınlarına şöyle nasihat ediyordu. Eğer bir liderlik veya bir dünyalık iş varsa sizin için değildir. Eğer aklınız varsa dininizden benim dünyam için vazgeçmeyin. Dininizde sağlam olun.
İmam Hümeyni talebeleri zühd ve takvaya davet ederken onların dünyevi işlere yönelmeleri dine darbe indireceği konusunda da uyarıyordu. Ayetullah Hüseyin Mezahiri bu bağlamda şöyle diyor. İmam her daim talebelerini İslam dini onlardan darbe almamasına dikkat etmeleri yönünde nasihatte bulunurdu.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 99. bölümünün de sonuna geldik.
Allah'a emanet olunuz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Suudi Arabistan'da azınlıklar.
Değerli dinleyiciler, Suudi Arabistan'da Azınlıklar isimli dizi sohbetimizin ikinci bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Suudi Arabistan'da dini ve mezhepsel azınlıklar üzerinde duracağız.
Azınlık haklarına saygı ve onlara karşı ayrımcılık yasağı, özellikle son yıllarda uluslararası kuruluşlar tarafından ele alınan ve desteklenen konular arasında yer almıştır. Azınlık hakları düzeni bir yandan genel insan hakları sistemi çerçevesinde yer alıyor ve bu sistemde inceleniyor. Ancak bir yandan da insan hakları sistemiyle azınlık hakları arasında farklılıklar var. Bir bakıma insan hakları sisteminin farklı ve özel bir yapısı vardır. Ulusal azınlıkların korunması çerçevesinin belirlenmesi için Avrupa Sözleşmesi'nin birinci maddesi şu şekildedir. Ulusal azınlıkların ve azınlıklara mensup kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması, insan haklarının uluslararası yapısının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu durum uluslararası işbirlikleri çerçevesinde yer almaktadır.
Ayrımcılık yapmama ilkesi, insan hakları ile azınlık haklarını birbirine bağlayan bir köprü gibidir. Azınlık gruplarına mensup bireyler, ülke içi hukuk ve uluslararası hukukta insan hakları çerçevesindeki tüm haklardan yararlanmalıdırlar. Bu bakımdan hükümetler, azınlık grupların hiçbir ayrım gözetmeksizin çoğunluk ile aynı haklara sahip olmasını sağlamak zorundadır. Azınlıklar Bildirgesi olarak da bilinen 18 Aralık 1992 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, deklarasyonun girişinde de küçük ve büyük tüm azınlıkların kadın ve erkek haklarının eşitliğine vurgu yapılmıştır. İranlı bir hukukçu olan Nadir Zolayn ise bildiri metninde bir toplumun tüm bireylerinin eşitliğinin sağlanmasının ve aralarında yasa önünde ayrım yapılmamasının hükümetler için ahlaki bir yükümlülük olduğuna inanıyor.
Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 3. maddesinin 3. paragrafı, ırksal, cinsel, dilsel ve dinsel farklılıkların insan hakları ve temel özgürlük haklarında ayrımcılığa yol açamayacağına vurgu yapmaktadır. Anlaşmada belirtilen 4 ayrımcılık nedenlerden 3'ü esas olarak azınlık gruplarıyla ilgilidir. Bunlar ırk, dil ve dindir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi daha fazla ayrımcılığın nedenlerini de ele almaktadır. Bildirgenin 2. maddesinin ilk paragrafı şöyle der. Herkes herhangi bir ayrımcılığa, özellikle dil, din, siyasi düşünce, renk veya inanç ayrımcılığına maruz kalmadan, milliyeti, sosyal seviyesi, soyu gözetilmeden bildirgede yer alan tüm haklar ve ifade özgürlüklerinden yararlanabilir.
Suudi Arabistan'da yaşayan yerli azınlıkların yanı sıra 2017'de Suudi İstatistik Enstitüsü'ne göre ülkede yaklaşık 12 milyon yabancı uyruklu yaşıyor. Riyad hükümeti başta Şiiler olmak üzere azınlıklar hakkında resmi istatistik yaymayı fiilen reddetse de Suudi Arabistan nüfusunun yaklaşık %15'inin Şii olduğu tahmin ediliyor. Ülkenin yerlilerinin çok azı Yahudi veya Hristiyandır. Uzun zamandır bu ülkede Şiiler dışında farklı geleneklere sahip 3 büyük aşiret vardır. Neçdiler, Hicaziler ve Asurlular. Necdiler Suudi Arabistan'ın merkezinde bulunmaktalar. Suudiler bu ülkedeki yönetici aşiret olarak Necd kabilesinden geliyor. Mekke, Medine ve Cidde halkından oluşan Hicaziler, Al-Suud'a göre kutsal türbeleri ziyaret için gelen hacılardan geri kaldıkları için hükümet sorumluluklarını üstlenmeyi hak etmediklerini düşünüyor. Bu nedenle Hicaziler nadiren devlet dairelerinde görülür. Asuriler de hor sayılmış azınlık olarak Suudi Arabistan'ın çoğunlukta dağlık bölgeler sayılan güneybatısında yaşamaktadır.
Suudi Arabistan'da diğer azınlıklardan daha büyük bir nüfusa sahip olan ise Şiilerdir. Şiiler son 250 yıldır ayrımcılığa uğruyorlar. Suudi Arabistan'da Şiilere karşı Suudi hükümeti ve Vahhabiler tarafından üç tür dini, ekonomik ve siyasi ayrımcılık ve baskı uygulanıyor. Tartışmalara neden olan ve tarafları birbirine düşüren hususun en belirgini ayrımcılık türü ise dini ayrımcılıktır. Fuat İbrahim ise Suudi Arabistanlı Şiiler adlı kitabında şöyle yazıyor. Suudi Arabistan'ın siyasi sistemi ve dini alimleri dini çeşitlilik ilkesini tanımaya istekli değiller. Şiileri ikinci sınıf vatandaş olarak muamele görüyorlar. Suudiler Şiilerin şefaat ve tevessül dahil Şii inançları batıl inanç olarak kabul ediyorlar. Sonuç olarak Şiilerin Hüseyiniye gibi dini yapılar inşa etmesi, özel kıyafetler giymesi, ibadetlerini yapması ve dini törenler düzenlemesi kısıtlandırılmıştır. Tabii ki Şiilere yönelik ayrımcılık sırf dini ayrımcılıkla sınırlı değildir.
Coğrafi olarak Caferi Şiileri çoğunlukla doğu bölgesinde, özellikle de Katif şehrinde, Ahsa ve Dammam'da yaşıyor. Suudi Arabistan'da Şiilere karşı yapılan ekonomik ayrımcılık konusunda tarihçi ve ünlü krallık içinde kitabının yazarı Robert Lazzi şunları yazıyor. Doğu eyaleti Suudi yöneticiler tarafından yönetilmeseydi Fars Körfezi'nin en zengin ülkesi ve bölgedeki en zengin ülkelerden biri olurdu. Ancak Uluslararası İnsan Hakları Komitesi'ne göre Doğu eyaleti Suudi Arabistan'ın en mahrum bölgelerinden biridir. Doğu eyaletinde hükümet diğer bölgelere kıyasla çok yavaş çalışır. Eğitim, tıp ve yol yapımına gerektiği gibi yatırım yapmıyor. Örneğin Doğu vilayetindeki ilk modern Katip Hastanesi 1987'de inşa edildi. Bu tanımla mesele sadece Şiilerin Rafidiler olarak görülmesi, Şiiler tarafından kesilen etin haram olması veya Şiilerle evliliklerin küfr sayılması değildir. Bu tutumlara ek olarak Riyad hükümeti Şii bölgelerini etkin bir şekilde yoksulluk ve yoksunluk içinde tutmuştur.
Siyasi alana gelince Suudi Arabistan'da Şiilerin orta ve yüksek düzeyde iş sahibi olmaktan mahrum kaldığı ve kolluk, güvenlik ve polis güçlerinin tamamen Vahhabilerin elinde olduğu söylenmelidir. Doğu ya da Doğu illerinde bile Şiilere önemli işler bırakılmıyor. Üniversitelerin, büyük elçiliklerin ve önemli kurumların yönetimi tamamen Vahhabilerin elinde. El-Ahsa vilayetindeki Şiiler ilkokul müdür yardımcılığı görevinden bile mahrum. Böyle bir ortamda terfi etmenin tek koşulu Suudi hükümetine sadakattir. Vahhabi alimlerin ve Suudi hükümetinin ortak noktalarının en önemlisi de Şiileri değerlendiren farklı görmeleri ve her türlü çabalarını ve hareketlerini bir tür komplo ve isyan olarak saymalarıdır.
İnsan Haklarını İzleme Örgütü 2017'de raporunda Suudi Arabistan yargısı gözünde Şiilerin diğer azınlıklarla eşit haklara sahip olmadıklarını belirtti. İnsan Hakları İzleme Örgütü Şii karşıtı ön yargı Suudi yargı sisteminde de görülüyor. Dini örgütler tarafından kontrol ediliyor ve sıklıkla Şiilere karşı ayrımcılık yapılıyor veya Şii dini törenleri keyfi olarak suç sayılıyor. Örneğin 2015 yılında bir Suudi mahkemesi ayrımcı bir karar verip bir Şii vatandaşı babasının evinde özel bir Şii cemaat ibadetine ev sahipliği yapmaktan 2 ay hapis ve 60 kırbaç cezasına çarptırdı.
Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin ikinci maddesini ek olarak 26. maddesinin de ayrımcılık yapmama ilkesini vurguladığı belirtilmelidir. Bu maddede şunu okuyoruz. Herkes yasalar önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit olarak korunma hakkına sahiptir. Yasa her türlü ayrımcılığı yasaklamalı ve tüm kişileri ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya milliyet, sosyal statü veya servete dayalı, doğuma veya herhangi bir duruma dayalı ayrımcılıklara karşı etkili ve eşit koruma sağlamalıdır. Ayrımcılıklar sürecinin devamında 2014'te bir Suudi mahkemesi Sünni bir adamı Şiilerle bağ kurmaktan dolayı mahkum etti. Suudi Arabistan'da ayrımcılık yapıldığına dair birçok örnek vardır. Suudi Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğretilen tevhid dersi müfredatı çerçevesinde Şiiler şirk ile bağdaştırılmaktadırlar. İnsan Haklarını İzleme Örgütü ise Suudi yargı sisteminin ayrımcılığının yanı sıra nefret saçma girişimlerinin de Şiilere karşı ayrımcılığı körüklediğini düşünüyor.
Suudilerin Şiilere yönelik tavrı bağlayıcı uluslararası ilke ve kuralların ihlal edildiğini gösteriyor. Suudi Arabistan'da Şiilere ve diğer dini azınlıklara yönelik ayrımcılık, uluslararası hukuktaki ayrımcılık yapmama ilkelerine aykırıdır. Bu ayrımcılık, insan haklarında ayrımcılığın yasaklanmasını vurgulayan ilk evrensel belge olan Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 3. maddesinin 3. paragrafına aykırıdır. Ayrıca Suudi yetkililerin Şiilere yönelik ayrımcı eylemleri, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 2. maddesi, 1966 Ekonomik ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve ayrımcılık yapmama ilkesine dayanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 2. maddesinin 1. fıkrasına da aykırıdır. Bu belgelerde yer alan ve tüm ülkeler için bağlayıcı olan hakların herkesçe riayet edilmesi vurgulanmıştır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Küresel Periyodik İncelemesi raporlarında Suudi Arabistan'da ayrımcılığa vurgu yapmıştır. Suudi Arabistan ile ilgili 2009 Dünya Periyodik İncelemesi'nin paragraflarından birinde konsey üyesi devletlerden olan Suudi Arabistan'ın inanç, etnik, köken ve cinsiyet temelinde ayrımcılık yapmamasını ve yabancı işçilere karşı ayrımcılık yapılmamasına da müsaade etmemesi tavsiye edildi.
İnsan Hakları Konseyi ayrıca ayrımcılık yapmama ve aile içi şiddet raporunun 3. paragrafının 2013 periyodik incelemesinde din veya gelenek, cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmaması temelinde insan haklarının herkes için korunmasından bahsediyor. Ülkenin farklı yerlerinde eğitim ayrımcılığının yapılmamasını tavsiye etmiştir. Ancak Suudi Arabistan yöneticileri yasal hükümlerin hiçbirine uymadılar ve pratikte dini azınlıklara karşı açıkça ayrımcılık yapmaya devam ettiler. Değerli dinleyiciler, Suudi Arabistan'da Azınlıklar isimli sohbetimizin ikinci bölümünün de sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Ermenistan Başbakanı ile görüşmesinde ikili ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı. İranlı tüm General Selami, radyo televizyon kurumu eşit olmayan dünya savaşının odak noktasıdır dedi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey sözcüsü General Şekarçı, İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı'nın sözleri bir kuruntudur dedi. Hüseyin Emir Abdullayan, İran komşularıyla dostluk peşindedir dedi. Moskova, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi bu anlaşmayı değiştirmemeli açıklamasında bulunurken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, nükleer anlaşma eksiksiz bir anlaşma değil iddiasında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, İngiliz koronası 70'ten fazla ülkeye yayıldı dedi. Öte yandan Türkiye'de koronavirüsten 132 kişi de hayatını kaybetti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık dur denilmelidir dedi. Siyonist rejim askerleri Filistinli kadın esirlere saldırdı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımız burada sona erdi. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.